Ayrım 40, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 474. Huzursuzluk. Allah bunu yaratırken mayasına haddinden fazla ateş üflemiş. İnce damarda tavanla duvar arasında kısa saplı kazmalarıyla üst üste üç kazmacı çalışıyordu. Dizleri ve dirsekleri üzerinde ilerleyerek kömür söken bu üç kazmacının içinde en yaşlıları Hurşit'ti. En yukarıda kazmacıların en genci, ıslak damara kara bir sülük gibi boylu boyunca yapışan ve arkadaşlarını güldürmek için arada bir yaban kedisi gibi miyavlayan Nuri çalışıyordu. Nuri'nin altında Nuri'den 25 yaş büyük olan Filyoslu Kesir Ali, Kesir'in altında ise baş kazmacı Hurşit kazma sallıyordu. Acemilikten ve güçlü enerjiden olsa gerek çıplak çalıştığı ve sık sık döndüğü için Nuri'nin dirsekleri ve omuzları kanlanmıştı. İlk sevda ateşini yaşayan delikanlı omuzlarının farkında bile değildi. Efsun'u derin, saf, çocuksu hayaller kurmakla meşguldü. Kazmasının kızgın ucuyla para biriktirecek, Kesir Ali'nin yıllar önce işletme teknik direktörü Monsieur Ariotti'den aşırdığı Brecque markalı antik saatli ipek kravatı satın alacaktı. Tatil anında sinek kaydı tıraş olacak, yakası kolalı beyaz mintanını ve gümüş köstekli yeleğini giyip kenarları nakışlı ipek kravatı boynuna geçirince kravatın orta yerine tutturulan iğnenin üzerindeki iki altın yaldızlı yıldız kızın bakışlarını ve gülümseyişini celbedecek, büyütecekti. Tabii bununla kalmayacak, Bedriyesine ipekli bir emprime alıp gizlice hediye edecekti. İpek kravatlı delikanlıya ipekli kız yakışırdı. Kesir Ali çalışırken dizlerine keçe bağlıyor, yaşadığı yıllarda kendisini en çok etkileyen anı kesitlerine takılıyor, geçmişi hayal ediyordu. Çanakkale Savaşı'nda sakat kaldıktan 15 yıl sonra ölen İdmeli babasını 10 dönümlük tarla, 2 inek ve 1 çift öküzle 8 çocuğa bakmak zorunda kalan anasını, sel baskınına dayanamayıp çöken evlerinin güvercin yuvalarıyla dolu hartuç çatısını, sele kapılıp giden kilimleri, gebreleri, buğday ve un herkilerini, ilk aşkıyla özdeşleşen lavanta mavisi kayıp mendilini, yağmurlu sisli günlerde Tümenoğlu ormanından kestiği kaçak ağaçları Filyos ırmağına atarak çay cuma taraflarına götürüp gizlice satan, eve tuz ve şeker alan aksakallı Mevlüt dedesiyle Kara Salih Dağı'nda boz ayının tek bir silleyle yüzünü tanınmaz hale getirdiği Sabiye nenesini hayal dünyasında canlandırıp duruyordu. Bazen çalışmasını durduruyor, alnını kazmasının demirine dayıyordu. Bu dayama anında acısını sessizce demlendiren ve ölen her insanın mezarını gözyaşlarına gömen ablası Nimet gibi kendi kendine mırıldanıyordu. Bazen terleyen gayretinin tadını merak ediyor, dilini kömür blokunun sulu yüzeyine bastırıyor, kafasını kaldırıp frengi artığı burnunu kaşıyarak gülümsüyordu. Bazen de hatırlamak istemediği insanların hayal aynasında beliren yüzlerine iç gözüyle bakarak küfrediyordu. İçindeki şarabı gömüldüğü toprakta demlendiren küçük bir Gürcü mavnası vardı Kesir Ali'nin. Yıllardır bu mavnayı çalıştığı bölümde tutuyor, ocaktan dışarı çıkarmıyor, değişik yerlerde gizlice toprağa gömüyordu. Hiçbir zaman boş kalmayan mavanası kurduğu hayallerin biricik kaynağıydı. Ocağa her inişinden önce küçük bir şişe içinde getirdiği şarabı apış arasına sıkıca bağlıyor, aramadan geçirerek yer altına sokuyor, mavananın kapağını açıp şarabı boşaltırken çıkan sesi zevkle dinliyordu. Şarabın ciğerlere giren kömür tozlarını emdiğine, dışkı yoluyla dışarı atılmasını sağladığına inanan Kesir Ali, yorulduğunda ya da öksürdüğünde gidip birkaç yudum alıyordu şarabından. Kesir'e göre şarap şeytanın Allah'a secde ettiği uğursuz bir günde yaratılmıştı. Şarabı içenin kaderi şaraba secde etmekti. Üç kişinin içinde en ciddi işi Hurşit çıkarıyordu. Çizgileri ustaca çekiyor, kazmasının ince ucunu kömür katmanının can alıcı yerine geçirip sulu damarı bloklar halinde indiriyordu. Aklı madenciyi saran son büyük gerilime takıldığı için söktüğü bloklar dağılarak dizlerine, karnına dökülüyor, bazen de kavşayarak akan kömürlerin altında kalıyordu göğsüne kadar. Çalıştıkları kattaki maden cevheri tükendiği için öncekinden 100 metre daha derinde bulunan bu kata yeni inmişlerdi. Kömür tozu yangınlarının çıkmasını ve yayılmasını önlemek amacıyla galeriyi şistleyen ve sendikada aktif rol oynayan Hikmet çevresini kollayarak Hurşit ve arkadaşlarının çalıştıkları ayağa girdi. Tüm dikkatini gözünün feri haline getiren ve başarıya olan derin inancıyla her tarafı aynı anda dikizleyen köpek yüzlü adam Hurşit'e yakın bir yerde durdu.
''Kolay gelsin arkadaşlar.''
Kazmalar durdu. 35 derecenin harlandırdığı terli yüzler Hikmet'e yöneldi.
''Sağ ol Hikmet, ne var ne yok?''
''Hiç ne olacak, her yerde gerginlik, her yerde huzursuzluk.''
Hikmet'in iki ayaklı haber tulumu olduğunu çok iyi bilen Hurşit, ''Yeni bir şey var mı?'' dedi.
''Liyakat zamları var. İşletme 26 milyon lira kâr etmiş. Bu kârın 6 milyonunu madencilere dağıtacaklar.''
''Oo, çok iyi.'' diye heyecanlandı Nuri.
''Hiç boşuna sevinme.'' dedi Hikmet. ''6 milyonun %80'ini yani aslan payını mühendislere, çavuşlara, nezaretçilere verecekler. İşçiye çam sakızı, çoban armağanı.''
''Sendika ne güne duruyor?'' diyerek yan yattığı yerden çıktı Hurşit. ''6 milyon liranın herkese eşit olarak taksim edilmesi lazım.''
''Vallahi Hurşit dayı, biz uyuduğumuz müddetçe sendikada uyur. Biz uyuyoruz. Milletvekillerinin aylıkları 5.550 liraya çıkarılıyor. Yer altında çalışan biz garibanlar günde 10-15 lira alıyoruz. Uyuyoruz dayım, bunu kabul edelim.''
''Biz uyumuyoruz, aslanlar gibi çalışıyoruz.'' dedi Nuri.
''Boşa çalışıyorsunuz.''
''O zaman sendika önümüze düşsün, gücümüzü gösterelim.''
''Sendikanın başında Osman İpekçi ile adamları var. Alp Dündar'ı boşuna devirmediler. Sendikadan umudunuzu kesin.''
''Doğru.'' diye mırıldandı Hurşit. ''Biz harekete geçmedikçe şirket liyakat zamlarını mühendislerle nezaretçilere verecek. Bu zamları onlara, bizi iyi izlesinler, iyi çalıştırsınlar diye veriyorlar. Sosyal meskenleri bizim için yaptıklarını söylemişlerdi. Şirket ne yaptı?'' Meskenleri kendi adamlarına verdi.
''Peki bizim ne yapmamız lazım şimdi?'' diye sessizliğini bozdu Kesir Ali.
''Vallahi onu siz düşünün.'' dedi Hikmet. Elini cebine sokup Alp Dündar'ın yayınladığı bildiriyi çıkardı. ''Ocaklarda kimse memnun değil. Herkes mırın kırın ediyor. Huzursuzluk var. Bu bildiriyi okudunuz mu? Okumadınız. Versem de okumazsınız. Bu bildirinin birkaç satırını size okuyayım. İyi dinleyin ki kulağınıza küpe olsun.''
Lamba ışığına yaklaştırdı bildiriyi, kafasını eğdi.
''Konuşmayı kesin. 600 metre yer altında 11 liraya çalışanlar dururken 30-40 lira yevmiyeli kendi adamlarınıza zam verirseniz havza başınıza çöker. Bu kadar, gerisini siz düşünün. Yandaki kartiyede Malatyalı Vahap'la Ziya İnce adlı iki işçiyi dövmüşler. Yarın sıra size gelir, siz uyuyun.''
Hikmet arkasında sancılı bir suskunluk ve kamburu büyük bir soru işareti bırakarak ayağı terk edince Nuri bulunduğu yerden çıkıp Hurşit'in yanına geldi.
''Bu herif Alp Dündarcı mı?''
''Alp Dündarcı.'' dedi Hurşit. ''Ocaklarda huzursuzluk olduğunu ben de seziyorum. Mühendis Gültekin İhsaniye'deki huzursuzluğu sezmiş, korkusundan girmemiş ocaklara.''
''Alp Dündar şimdi nerede? Madem devrildi gelsin başımıza geçsin. Hiç çeneye vermeden, heleşe keleşe gelmeden adam gibi gidip haklarımızı alalım. Üstüne üstlük onu devirenleri de devirelim.''
Kesir Ali başındaki bareti çıkardı. Lamba ışığında bakırı barlanmış hamam tasını andıran kel kafasını tatlı tatlı kaşıdı.
''Allah bunu yaratırken mayasına haddinden fazla ateş üflemiş.'' diye söze girdi. ''Bu işçi, benim bildiğim işçiyse bu işi yapamaz arkadaş. Kendi kıçının çirkini arındırmaya mecali yok. Imır yamur eder, fikrini ağzından çıkarana kadar da iş işten geçer. Geçenlerde lambahanenin önünde simitçi tablasının simitleri gibi öbek öbek toplanmışlardı. Bizim emniyet bekçisi Behrem'in düdüğünü duyunca dağıldılar. Rıdvan'la Yekta dayı dağılmayın dediyse de dinleyen olmadı.''
''Kıvırcıklar mı?'' diye gülümsedi Nuri.
''Çoğu kıvırcıktı. Birkaç vakfı kebirli vardı. Devreğin Adatepe köyünden gelenlerin çoğu oradaydı.''
Hurşit her işçinin yakındığını, diğer işçiler aleyhinde atıp tuttuğunu düşünüyordu. Ocaklarda herkesi yiyip bitiren bu yakınmalar, içten içe kızışan ve şirketi fena halde huzursuz eden genel bir homurtuya dönüşmüştü. Tüm bunlar yer üstüne çıkmak için kuyuları zorlayan bir hesaplaşmanın belirtisi miydi yoksa?
''Ne yapmamız lazım Hurşit dayı?''
''Bilmiyorum Nuri. Hamurumuz cehaletle yoğrulmuş, mayasız adamlarız. Herhalde Alp Dündar'ı desteklememiz lazım. Adam yıllardır grev hakkını savunuyor. Grev hakkı tanındı. Şimdi de işçilerin haklarını alabilmeleri için greve gitmelerini istiyor. Bu aptal şabalak durumdan çıkmanın başka bir yolu da yok.''
Bu işte okkalın altına gitmek de var.
Nuri'nin okkalı çıkışı Kesir Ali'nin zoruna gitti. Laf söyledi, bal kabağı diyecekti. Gençliğine bağışlayıp vazgeçti.
Çakır keyif bir sesle, ''Biz okkalın altından çıkmadık ki okkalın altına girelim.'' dedi. ''Hele şu halime bakın. Okkanın altında incele incele şile bezine dönmüşüm. Benim bu halim babamın da haliydi. Rahmetliyi nakledilen kömür yığınlarının altında sallantılı olukta buldular. Böyle garip bir ölüm şekline akıl erdiremediler. Okkanın altı diyorsun, al sana okkanın altı. Orta kalınlıktaki dik bir damarda kara tumba yaparken tumbanın altında kaldı Kirven Fazıl'ın oğlu Doğan. Al sana bir okkanın altı daha. Mühendis Gültekin uzun ayaklardan birindeki çelik direklere, sarmalara bakmış, burada göçük olmaz demiş. Onun demesinden iki gün sonra göçük olmuş. Al sana bir okka daha. Yalanın varsa Hurşit dayı söylesin.
İstanbul'a yerleşen Ruhi Bey'i düşünüyordu Hurşit. Havzadan tamamen kopmayı, Nafiye ile birlikte çekip İstanbul'a gitmeyi, Çingenelerin mekanı Sulu Kule'ye yerleşmeyi düşünüyordu. Kesir'in son cümlesini duyunca doğrudur dedi. Torbasından çıkardı, su dolu şişeyi kafasına dikip lıkır lıkır içti. Çalışalım arkadaşlar, Gültekin mühendis buralarda dolaşıyor. Bizi sohbette görürse kötü olur. Mavanasını gömdüğü yere sık sık işediği duvar dibine gitti Kesir Ali. Çıkardı iki yudum alıp tekrar gömdü.
Sarı zarfı almasalar toprakta yıllanmış şarap içseler iyi olur. Çalışmamız için bize bu kadar baskı yapmazlar, küfretmezler, dayak da atmazlar.
Toprağın kalbine heves düştü. Cevherdeki iç yanmayı görmezseniz yangın çıkar. Ayaz çekildi. Denizin üflediği cemre sisiyle ılındı hava. Ayıların burunları mavi mor ışıltılarla canlandırdı in karanlığını. Kaya çatlaklarında demlenen kar suları göçmen kuşların gagalarındaki tohum ve toprak kokusuyla döllendi. Seher aydınlığı martıların fafur kaseler gibi parlayan sırtlarında gülümsedi ilkin. Sonra sisi renklendirerek yavaş yavaş toprağa indi. Yalnızlığın ve açlığın koyu karanlığından kopan genç bir çaylak çığlığı düştü uçurumlara. Deniz durgunluğundan sıyrıldı, hırçınlaşmaya başladı. Parelenmeden kabaran, serpilip saçılmayan ölü kum dalgaları parelendi. Toprağın kalbine heves düştü. Ciltleri küf yeşilide kesmiş kitapların, dosyaların raflardaki yerleri değişti. Oranı, sabrı, tebessümü güzel, lepiska saçlı bir kadın, bir eli ve bir ayağı olmayan kocasının sırtını zevkle ovdu. Oklavayı andıran ince kir ovunduları döküldü tekneye. Cuma hasta babasını görmek için şehre indi. Milletten utanmayan bir adam, geceleyin sokağa atılan aç bir kedinin miyavlamasından utandı. Demirci çırağı sefil seferin serçe parmağıyla öksüz parmağı koptu. Yeraltının taşlaşmış sağır karanlığında kurulan ilişkilerin ruhu her madencinin ruhu olmaktan çıkmaya başladı. İlk kıpırdanışlar Karadon'a bağlı gelikte uç verdi. Katır dikkatini tıklayan vagon sesinden domuz damcı Vehbi ile Rıfat'ın konuşmalarına yöneltti. Kocaman çizmeli bir ayak sapı kırılmış bir kazmaya basarak belleğinin koyu karanlığını sıkıştıran bir direği yerine oturttu. Kolay işlendiği için kolay yağmalanan damarları, yani doldurulmadan terk edilmiş göçük tuzağı galerileri kat ederek yeryüzüne çıktı. Birinci vardiyanın en yaşlı madencisi Şaban dayının kulağına bir şeyler fısıldadı. Şaban dayının çınar kabuğunu çağrıştıran yüz iklimi değişti. Sardığı sigarayı şimşir ağızlığına takıp kalabalığa dalarken ''Sakın ha'' diye homurdandı, ''Ocağa inmek yok, ocağa inenin namusundan şüphe ederim.'' İkaz dursunlar, dağ demirciler ve doğancılar köylerine mensup yüz madenciyi birbirlerine yaklaştırdı. Çil bakal dedikleri Balkırlı Recep de Sarı Şükrü dayı Şaban dayının ikazını birkaç kez yineleyince tereddüt sesi dağıldı. Öğleden sonra saat 4'e doğru yüz madenci iniş kuyusuna değil işletme binasına doğru hareket etti. Nezaretçilerin bakışları toplu harekete çevrildi. Daha yeni yanmaya başlayan sigara nezaretçi Timur'un ağzından çamura düştü. 20 yıllık meslek hayatında bu kadar çizmeli ayağın konuşmadan işletme binasına yöneldiğine ilk kez tanık olan Bekçi Yüksel ''Nereye?'' diye sordu.
''Damar meylindeyiz, ilerliyoruz.'' dedi Balkırlı Recep. ''Birinci ayak, ikinci ayak, üçüncü ayak.''
Bakışları cehennemin narlanmış küfür taşları gibi ışıltayan kalabalığın niyetinden korktu Bekçi. Islık çalıp işletme binasına doğru koştu.
Bürosundan hemen çıkan işletme yöneticisi madencileri kapıda karşıladı. Çizmelere, yüzlere ve velayet halini sezmiş, hakikate ermiş gibi büyüyen gözlere bakınca son günlerde dağıtılan bildiriler, iş savsaklamaları ve diğer ocaklardan geliye gelip giden karanlık adamlar anlam kazanmaya başladı. En ön sıralarda bulunan Şaban dayı ile göz göze geldi. Dayı 10 yıl önce 55 madencinin canını alan Grizu'yu ve oğlunun parçalanmış cesedini yeryüzüne çıkardığı anı yaşıyordu.
''Baskına gelir gibi ne bu haliniz? Ne istiyorsunuz?''
''Oğlumu sen öldürdün'' dercesine işaret parmağını yöneticinin gözüne doğru diken Şaban dayı, ''Bize verilmesi lazım gelen zamları yevmiye defterine yazmışlar.'' diye başladı. Sonra nereden geldiyse bir emir gelmiş. Bu taksimatta fazlalık var diye haklarımızın üstüne bir çizgi çekilmiş. Bizim haklarımız ustalara, şeflere, başçavuşlara verilmiş. Defterleri bozan bu idarecilerin kuyularına biz inmeyiz.
Kendisinin doğrudan muhatap alınmamasına sevinen yönetici, adil bir hakem havasıyla konuşmaya başlamak üzereyken, kazmacı Vedat'ın yaban kazını çağrıştıran bağırtısı yükseldi.
''Defterleri getirin!''
Bağırtı kalabalığın zelil öfkesini bağırtılara dönüştürdü. ''Allah'ınız yok mu sizin? Bizi arabayla dar geçit arasında sıkıştırmayın. Bizi kıvırcık sürüsü mü bellediniz? Bu otlakta semiren sizsiniz. Cevherdeki iç yanmayı görmezseniz yangın çıkar.'' Yönetici yükselen seslerin habis karakterinden korktu. İçinin ayaklanmış tüm gizil güçleriyle bir adım geri çekilmek isterken çavuşları, bekçileri aradı bakışlarıyla. Yanında duran ve ceberrut davranışlarının ceremesini ağır bir şekilde çekeceğini düşünen Sefa çavuşun kolunu sıktı. Çavuş gözlerini kalabalığın üzerinde şöyle bir devirdikten sonra tüm bekçileri, nezaretçileri toplamak için sezdirmeden sıvıştı.
''Arkadaşlar lütfen sakin olun.'' diye başladı yönetici, endişeden kabaran yüreğini metanetine yedirerek. ''Tahrike, takazaya gelmeyelim. Soralım, öğrenelim, karanlığa lambasız girmeyelim. Size söylenenlerin hakikatle hiçbir alakası yok. Liyakat zammı görüşmeleri henüz bitmiş değil. Sonucu bekleyin. Art niyetli kışkırtmalara da itibar etmeyin. Sizin hakkınız bizim hakkımızdır. Bunu böyle bilin ve işinize dönün lütfen.''
''Defterleri getirin. Getirmezseniz girer biz alırız.''
Yönetici Kürt Ali ile lağımcı Karslı Gıyas'ın bağırtılarını aldırmadı. Bakışları, elleri, alınlara vuran yumuşak ışıltıları dikkatle süzdü. Konuşmasının kalabalık üzerinde etkili olduğunu, hamurtuların azaldığını sezinlediği için cesaretlendi.
''Zamanı geldiğinde defterler de getirilecektir. Şu anda defterler kontrol ediliyor. Aklı selibinizi kullanın, beni daha fazla meşgul etmeyin ve işbaşı yapın lütfen.''
''Arkadaşlar inanmayın.'' diye çıkıştı kazmacı yedeği Velican. ''Kül dolgulama yapıyor. Aklınca yangını söndürecek.'' ''Yemezler. Defterleri getirin. Ne kıdem, ne ehliyet, ne de liyakat zamlarını yedirmeyiz sizlere.''
Yönetici arkasında felaketi çağrıştıran tehditkar bağırtılar bırakarak odasına girdi. Telaşı ve sıkıntısı saçlarının dibini tere kesmişti. Koltuğuna oturdu, ahizeyi aldı, Karadon Bölge Müdürü Ahmet Berberoğlu'nu aradı. İfade edilmiş ürkütücü bir boşlukla ''Efendim durum çok ciddi'' diye başladı ve gözlemlerini, yorumlarını ayrıntılı bir şekilde sıralamaya koyuldu. Memurunu sükunetle dinleyen Berberoğlu raporu önemsemedi. Herkesi yok sayan ve konuştuğu insana da karşısında yokmuş gibi davranan kırk ayaklı bir bencillikle
''Telaşa kapılmayın'' dedi. ''Mühim bir hadise değil bu. Alp Dündar'a bağlı adamları dikkatle izleyin. Bunlar sayıları az da olsa çalışma hayatının şükür yolundan şirk yoluna girmesi için gayret sarf ediyorlar. İnzibatla koordineli çalışın. İşçilere de liyakat zammı görüşmelerinin bitmediğini bildirin.''
Yönetici ahizeyi yerine korken derin bir nefes aldı. Meslek alışkanlıklarını içgüdüye dönüştürmüş, babayani bir amir yüzü canlandı gözlerinin önünde. Haddinden fazla telaşa kapıldığına hükmetti. Çavuşlar ve nezaretçilerle görüşmek için ayağa kalktı.
40. Ayrımın sonu. Sayfa 483.